haşir hayatımızın ve hayatımızdan sonraki hayatımızın en önemli merhalesi. Çünkü her birimiz mutlaka bir gün öleceğiz ve öldükten sonra bir başka hayat başlayacak. Başlayacak mı, başlamayacak mı derken işte bu konu araştırmaya değer en önemli konu. Şimdi bu konumuza başlamadan önce her hafta olduğu gibi size kağıdınızı, kaleminizi hazırlıyorsunuz. Bir ya da iki cümlelik bir söz yazdırıyorum. Bu sözü, bu vecizeyi, Risale-i Nur'dan alınmış bu vecizeyi lütfen ezberleyin. Hayatınızın prensiplerinden biri haline getirin. Siz kağıdınızı, kaleminizi hazırlarken ben Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğinin mucizelerinden olan iki mucizesini sizlere aktarmak istiyorum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 19. mektup adını verdiği mektubunda zikrettiği mucizelerinden iki tanesini size hemen aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi mucize nedir? Mucize, insanların yapmaktan aciz kaldıkları, ancak Cenab-ı Allah tarafından peygamberlere nasip olan olağanüstü hadiselerdir. Şimdi bakıyoruz, çocuk 5. kattan yahut 12. kattan düştü, ölmedi. Mucize. İşte Galatasaray UEFA'da kupa şampiyonu oldu. Mucize. Şimdi suya atıldı, düştü, ölmedi. Mucize. Efendim böyle bir sürü mucize kelimesi yalan, yanlış, doğru birçok yerde kullanılır hale geldi. Halbuki mucize nedir? Mucize ancak peygamberler tarafından meydana getirilen olağanüstü hadiselerdir. Bir şeyin mucize olması için orada bir peygamberin yaptığı iş olması lazım. Yani insanların yapmaktan aciz kaldıkları, ancak Cenab-ı Allah tarafından sadece peygamberlere nasip olan olağanüstü hadiselerdir mucizeler. Her olağanüstü hadise mucize değildir. Mucize, davayı nübüvvetin, yani peygamberlik davasının ispatıdır. Münkirleri ikna içindedir. Münkirleri, yani inanmayanları, kafirleri ikna için Cenab-ı Allah'ın peygamberlere lütfettiği, nasip ettiği olağanüstü hadiselerdir. İşte bunlardan iki tanesini şimdi size nakletmek istiyorum. Bereket üzerine peygamberimizin mucizelerinden ikisi bu. Birincisi şöyle efendim, Hazreti Ömer İbnül Hattab, 3. halife değil mi Hazreti Ömer İbnül Hattab ve Ebu Hureyre ve Selemetül Ekva ve Ebu Emratül Ensari gibi, bunlar hep sahabi isimleri, müteaddit çeşitli tariklerle, yollarla diyorlar ki bu zatlar, bir gazvede, bir sefer esnasında ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama müracaat ettiler peygamberimize. Biz aç kaldık, ne yapacağız diyorlar yani. Peygamberimiz de ferman etti ki, heybelerinizde kalan bakiye-i erzakı toplayınız. Heybelerinizde, torbalarınızda kalan ne kadar erzak kaldıysa, ne kaldıysa getiriniz, toplayınız. Herkes azar azar birer parça hurma getirdi. Ne kaldıysa erzakında, ordunun askerleri erzaklarını getirdiler. En çok getiren 4 avuç getirebildi. 4 avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme Hazretleri der ki, mecmuunu, toplamını ben tahmin ettim. Bu getirilen hurmaların oturmuş bir keçi kadar anca vardı. Yani böyle 5-6 kilo, 7 kilo işte böyle kadar bir şey. Ancak bu kadar bir şey vardı. Koca ordunun erzakları bu kadar. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bereketle dua edip ferman etti. Dedi ki herkes kabını getirsin. önce peygamberimiz, demek ki o küçük bir keçi avrusu kadar yer işgal eden hurma yığınının, yığıncığının üzerine dua etti. Ondan sonra dedi ki herkes kabını getirsin. Koşuştular, geldiler, herkes, bütün efrat, askerler, ordunun mensupları kaplarını getirdiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. Yani o bir küçük keçi avrusu kadar ancak olan hurma yığınından herkes kabını doldurdu. Hem daha da fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş ki, o bereketin gidişatından anladım ki, eğer ehli arz gelseydi, yani yeryüzü gelseydi, dünyadaki bütün insanlar gelseydi, onlara dahi kafi gelecekti. Böyle bir bereket. Tabii bu bir mucize. Normal olarak bir keçi avrusu kadar hurma yığınından bir ordunun doyması hiç mümkün olmayan bir şey. Bunu ancak peygamberimizin duasıyla Cenab-ı Allah lütfu ihsan ediyor. İkinci bir misal de gene bereketle ilgili peygamberimizin şu, bir mucize de şu. Başta Buhari ve Müslim ve Kütüb-ü Sahih'a beyan ediyorlar ki, demek ki sahih kitaplar, hadis kitapları ve bunların en önünde gelen Buhari ve Müslim gibi kitaplarda, eserlerde bu örnek var. Bu mucize zikrediliyor yani. Abdurrahman İbni Ebi Bekir Sıdık, Ebi Bekir Sıdık'ın oğlu Abdurrahman beyan ediyor ki, diyor ki, biz 130 sahabe idik. 130 kişilermiş. 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. 4 avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı. 4 avuç miktarı olan, o zamanki ağırlık ölçüsüne göre bir sağ, 3-4 kilo bir şey o bir sağda, ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Bir keçinin ciğer ve böbrekleri kebap yapılıyor ateşte. 130 kişi ondan yiyecek. Kasem ederim diyor, yemin ederim ki o kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti verdi peygamberimiz. Demek ki her birisine o kebaptan sahabelerin verdi. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam pişmiş eti iki kaseye, iki tencereye koydu, iki tepsiye koydu. Biz umumumuz, hepimiz tok oluncaya kadar yedik, daha da arttı diyor. Ve ben fazlasını deveme yükledim diyor. Bunu Hazreti Abdurrahman İbni Ebu Bekir Sıdık, yani Ebu Bekir Sıdık Hazretlerinin oğlu Abdurrahman beyan ediyorlar. İşte peygamberimiz bereketiyle o bir mucize gösteriyor Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle ve dua ediyor ve o azıcık aş, azıcık rızık çoğalıyor ve bütün orduya yeter hale geliyor. İşte yüce peygamberimizin hayatından iki mucize örneği. Yüzlerce, binlerce mucize göstermiş peygamberimiz. Kafirleri ikna için, onları Allah'ın yoluna sevk edebilmek için. İşte bunlardan ikisini size zikrettik. İnşallah her hafta böyle iki tane size zikretmeye devam edeceğiz. Şimdi kağıdınızı, kaleminizi hazır etmişsinizdir. Ben size bir cümlecik veya iki cümlecik yazdırıyorum. Bunu ezberleyelim. Bakın şöyle. İnsanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. İnsanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlukudur. Tekrar ediyorum, insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlükidir. Demek ki efendim, insanın Cenab-ı Hak'tan, Yüce Rabbimizden, ben şunu isterim, ben bunu isterim, yani bir takım şeyleri talep etmeye hakkı yoktur. Ha, dua etmeyecek miyiz? Ediyoruz ama ya Rabbi lütfet, ne olur diye yalvarıyoruz, o ayrı. Burada ben bunu isterim, bu benim hakkımdır manasına böyle bir adeta baskı yapar gibi talepte bulunma hakkımız yok. Yani böyle bir hak doğmuyor bizim için. Nedir? Bilakis tam tersi, ona, Rabbimize şükretmeye biz medyunuz. Yani elhamdülillah diyerek hep ona hamd etmeye, onun verdiklerinden memnun olmaya, ona teşekkür etmek konumundayız, durumundayız. Neden? Çünkü mülk onundur. Yani her şeyin sahibi odur. Bizim de sahibimiz o. Verdiği rızıkların, verdiği güzelliklerin, verdiği lütufların, iyiliklerin de sahibi odur. Biz onun sadece bir malıyız. Biz yaratılmışız. Biz halk edilmiş bir varlığız, bedeniz sadece. Değil mi? Yani ona şükretmeye mi ediyoruz? Bir hakkımız yok ki, neyi talep ediyoruz yani? Neyi dikte ettireceğiz Rabbimize, haşa? Evet, inşallah bu sözü ezberleriz. Bu sözü sohbetimizin sonunda tekrar bir kere daha size aktaracağım. Belki yazamayanlar olmuştur diye. Şimdi konumuzun başında da beyan ettiğim gibi Haşir Risalesinden, yani 10. sözden okuyoruz. Takip edenler için 10. sözün 3. hakikatını size nakledeceğim, aktaracağım. Bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi ölümlü, fani, geçici bir dünyada yaşıyoruz. Bugün varız, yarın var mıyız, yok muyuz belli değil. Belki de yarın hiçbirimiz yokuz, belki bir kısmımız yokuz. Bugün varız, yarın ne olacağız? Yarın öleceğiz. Bu yarın dediğim, belki 5 sene sonra, 3 sene sonra, 3 ay sonra, 10 sene sonra belli değil. Fakat mutlaka ölüm gelecek ve bu hayattan ayrılacağız. Peki ne olacağız? Ölümden sonra bedenimiz toprak olacak, ruhumuz ne olacak? Hiç bunu insanlar merak ediyorlar mı? Yani öldükten sonra bir başka hayat var. İşte buna haşir deniliyor, buna ahiret deniliyor. Canım, toprak olduktan sonra bir daha insan dirilir mi? Kemikler dağıldı, etler çürüdü. Yani bir daha bunlar nasıl bir araya gelecek? Nasıl tekrar yaratılacak? Rabbimiz diyor ki, ilk defa onu nasıl yarattıksa diyor Yasin Şerif'te, onu tekrar öyle yaratacağız diyor. İnsanı tekrar yaratacağız diyor yani. Demek oluyor ki, ahiretin olup olmadığını, mutlaka ahiretin olduğunu, ahiretin olmamasının, haşrin vücuda gelmemesinin mümkün olmadığını Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu 10. söz ismini verdiği eserinde ortaya koyuyor. Şimdi bakalım, ahiret neden var? Ahiret var. Niçin ahiret var? Niçin ahiret mutlaka var? Mutlaka gelecek, mutlaka yaratılması lazım. İşte bunu bu hafta tekrar bu konuyu devam ediyoruz. Bunun, yani haşrin, ahiretin varoluşunun bir esası da babı hikmet ve adalet. Yani hikmet ve adalet açısından Cenab-ı Allah'ın Hakim ismi var. Her şeyi hikmetle, her şeyi bir sebebe dayandırarak, her şeyi bir sebebi esas alarak yaratıyor. Yani bir söz vardır halk arasında, bilirsiniz. Sebepsiz kuş uçmaz, sebepsiz sinek kanadını kıpırdatmaz derler. İşte hakikaten sebepsiz, yani yaratılıştaki ilahi gaye olmadan hiçbir şey vücuda gelmez. Dolayısıyla her şey Rabbimizin hikmetiyle vücuda geliyor. Bunun örneklerini biraz sonra aktaracağız. Ve mutlak bir adalet kainatta hüküm sürüyor. Cenab-ı Allah'ın Adil ismi var. Demek ki Hakim ismi var ve Adil ismi var. Esma-i Hüsna'sından iki isminin, Hakim ve Adil ismini Bediüzzaman Hazretleri burada zikrediyorlar. Bu iki ismin tezahürü olarak bu iki isim açısından demek ki hikmet ve adalet yeryüzünde tecelli ediyor. İşte yeryüzünden sonra da tezahür edecek, görünecek. İşte bu açıdan olayı anlatıyor. Ahiretin varoluşunu anlatıyor. Diyor ki Said Nursi Hazretleri, hiç mümkün müdür ki, hiç mümkün mü ki, zerrelerden güneşlere kadar, zerre değil mi zerre, minicik, mini minnacık bir şey, bir toz gibi bir şey zerre, daha küçük, zerrelerden güneşlere kadar, cereyan eden hikmet ve intizam, yeryüzünde zerrelerden güneşlere kadar, hikmet ve intizam cereyan ediyor. Adalet ve mizanla, adalet, her şey adil, her şey mizanla, her şey bir ölçü içinde. Nedir adalet? Hak sahibinin hakkını almasıdır. Haksızları terbiyedir. Hak sahibine de hakkının verilmesidir adalet. İşte adalet ve mizanla, rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetinin, nedir rububiyet efendim? Cenab-ı Hakk'ın her zaman, her yerde, her zaman, her mahluka muhtaç olduğu şeyleri anında böyle yetiştirmesi, vermesi, onun imdadına koşmasıdır. İşte bu kudretini, bu saltanatını gösteren adaletini, mizanını, intizamını, hikmetini gösteren Zat-ı Zülcelal, Celal sahibi olan yaratıcımız, rububiyetinin, o kudretinin cenah-ı himayesine iltica eden, onun koruması altına iltica eden, onun koruması tarafına sığınan, yani Rabbine sığınan, ona güvenen ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesi mümkün mü? Cenab-ı Allah'ın, yani Rabbimizin hikmetine, Rabbimizin adaletine iman ederek, iman etmekle kalmayıp, ona kulluk ederek, namazla, oruçla, bütün ibadetlerle, dua ile ve onun yasaklarından Rabbimizin çekinerek, onun hikmetine, adaletine uygun hareket eden müminleri Rabbimizin taltif etmemesi, onları ödüllendirmemesi mümkün değil. Ve diyor, o hikmet ve adalete, şimdi bazı hikmet örnekleri ben size vereceğim birkaç tane. Zaten her yanımıza baksak binlerce, milyonlarca hikmet fışkırıyor. Hikmetler gözümüzün önünde uçuşuyorlar ama insan olarak zaman zaman gözümüzü kapıyoruz. Bazı hikmetler gözümüze çarpıyor. Bazı hikmetler de gizli. Onları da araştıranlar ortaya koyuyorlar. Yani yeryüzü hikmetlerle dolu, adaletle dolu. Ama insanlar bazen bunları görmeyebiliyorlar. Ben size bir ikisini aktaracağım. Şimdi arkadaşımız diyor ki, yolun yarısına geldik mi? Geldik mi? Eyvah, bitti süremiz desenize. Evet, dolayısıyla demek ki hikmet ve adaletle, küfür ve tuğyan ile, demek ki Cenab-ı Allah'ın hikmet ve adaletine küfür ve, küfür nedir? İnkar etmek. O hikmetleri görmezden geliyor. O adaleti görmezden geliyor. Rabbini inkar ediyor. Onu tanımıyor. Ona karşı ibadet etmiyor. Yasaklarını inadına yasakları çiğniyor. Ve tuğyan ile, tuğyan nedir? Zulümle, küfürde çok ileri gitmek, azgınlaşmak, taşkın hale gelmek tuğyan. Yani şimdi insanlarda bu azgınlık var, değil mi? Artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Cenab-ı Allah'ın yasaklarını çiğnemede nasıl yollar bulsak, nasıl edepsizlik etsek diye düşünüyorlar artık. Böyle kainat bu hale gelmiş insanlar. İşte yani günahta terakki etmek için, günahı çeşitlendirmek için çalışıyorlar. gayret ediyorlar. Yani cehennemin en dibine nasıl gidebiliriz? Nasıl daha çok yanarız cehennemde diye? Bunun çabası içindir adeta. İşte demek ki Cenab-ı Allah'ın bu hikmet ve adaletine küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri tedip etmemesi, onları cezalandırmaması mümkün değil Cenab-ı Allah. Peki cezalandırıyor mu? Yok, dünyada pek de o ceza çok az görülüyor. Halbuki bu muvakkat, bu geçici dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Yani adalet dünyada tam tecelli etmiyor, tam hikmet tecelli etmiyor, Cenab-ı Allah'ın Hakim ismi tam görülmüyor, Adil ismi tecelli etmiyor. Ne oluyor? Tehir ediliyor. Yani bir süre sonra yerine getirilecek. İleriki bir tarihe bırakılıyor. Ehli dalaletin, yani inanmayanların, Cenab-ı Allah'a sırt dönenlerin, onu kabul etmeyenlerin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya, bir saadeti uzmaya bırakılıyor. Evet, demek ki dünyada tam tecelli etmeyen adalet ve hikmet bir yer var ki, bir yer olmalı ki orada tecelli etsin. Yani hak sahipleri haklarını alması için bir yer lazım. Neden mutlaka lazım? Çünkü dünyada o kadar hassas hikmetler, o kadar hassas adalet tecelli ediyor ki, dünyada bu kadar adil olan, birçok konularda adaleti tam görünen Rabbimizin, bu insanın haklarını almada adil olmaması mümkün değil. Bu adalet tecelli etmiyor, bunun da tecelli etmesi lazım. Her şeyde hikmetle, en ince ayrıntılarda hikmeti ortaya koyan Rabbimizin, insandaki bazı hataları, kusurları cezalandırmaması, onu tezkiye etmemesi mümkün değil. Onun bir hesap görülecek bir yer olması lazım. İşte ahiret onun için lazım diyoruz yani. Efendim, görünüyor ki, şimdi haşirden, hikmetten örnekler verelim. Hikmet havada kalmasın. Hikmet, hikmet dedik, nedir hikmet bakalım görelim. Evet, görünüyor ki, şu alemde tasarruf eden zat, yani şu kainatı yöneten zat, Rabbimiz, nihayetsiz, sınırsız, sonsuz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin diyor Said Nursi Hazretleri. Çünkü insanlar delil de isterler bir şey tabii. Nedir onun delili? Hikmetle iş görülüyor. Var mı bu hikmetin örnekleri? Var. Her şeyde maslahat ve faydelere riayet edilmesidir. Her şeyde maslahata, bir faydaya riayet edilmesidir. Görmüyor musun ki insanda, bütün aza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüceyratında, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi diyor. Peki nedir bu hikmet? Şimdi insan nedir? Biz neyiz? Bizim vücudumuzun yapı taşları nedir? İnsanlar hücrelerden meydana gelmiştir deniyor. Nedir hücre? Evvela dıştan baktığımız zaman insana ne var insanda? Et, kemik, kan. Bir insanda 4-5 kilo kan var, işte sulu, kırmızı renkli bir sıvı, işte 50-60-70 kiloda et var. Nedir bu et? Karbondan başlayın, bir takım elementlerin çeşitli kimyasal bileşikleridir et. Kemikte başta kalsiyum olmak üzere bir takım sert maddelerin birleşmesinden meydana gelmiş bir kimyevi maddedir. Peki bunların altyapısı ne? Etimiz ne bizim? Kemiğimiz ne? Kanımız ne? Mikroskoplarla bakıldığı zaman buna, tıpkı hepimiz narı biliriz. Nar diye bir bitki var biliyorsunuz. Meyve var. narın içini açtığınız zaman böyle kırmızı kırmızı odacıklar vardır. Yani içi böyle su, nar suyu dolu, böyle aralarında şeffaf perdelerle ayrılmış odacık odacık odacık odacık nar bitkisinin içini bilirsiniz. İşte böyle birçok odacıklar var nar bitkisinde. Şimdi bir narın kabuklarını soyun ve 1000 tane, 10 bin tane narı birbirlerine yapıştırın. İşte size insan benzeri bir mahluk meydana gelir. İşte insan vücudu odacıklardan meydana gelmiş. Minicik odacıklar. Birbirlerine o narın minicik odacıklarının zarları gibi yapışmış odacıklar. Onların bir odacığının içine açın, içinde bir tane çekirdek var. Dişlerinizin arasına girer ki yerden herkes narı pek sevmez. Niye? O çekirdekler dişlerinin arasına giriyor diye. Şimdi insanın da işte o odacıklarına hücre deniyor. İnsanın en küçük parçası işte o hücrecik. Hücreler bir araya gelmiş, organımızı meydana getirmiş. Organlar bir araya gelmiş, vücudumuzu meydana getirmiş. Et olmuş. Şimdi o minicik hücrenin içine bakıyoruz. İçinde bir tane çekirdek var. Bohça bohça içinde hani. Bir bohçayı açarsınız, bir bohça daha çıkar. Bir bohça daha çıkar, bir bohça daha çıkar gibi bohçayı açıyorsunuz. Çekirdek. Çekirdeğin içine girmiş araştırmacılar. Çekirdeğin içinde kromozom denilen iplikçikler var. Bu iplikçikleri araştırmış araştırmacılar gen denilen mini minnacık bir yapıya ulaşmışlar. Nedir bu gen? Yani gözden zaten görülmesi mümkün değil de sıradan mikroskoplarla da görülmeyen minicik parçacıklar. Bunlar bizim yapımızın taşları. Bunlar bizim çimentomuz. Bunlar bizim kumumuz, kirecimiz. Biz bunlardan meydana gelmişiz. Her biri bunların canlı. Ürüyor. Bizim nasıl büyüyeceğimizi, ne şekil alacağımızı, kaç sene yaşayacağımızı, gözümüzün rengini, kulağımızın rengini, biz hangi hastalıkları geçireceğimizi, çocuklarımızın hangi hastalıklara maruz kalacağını, yani aklınıza ne soru varsa bu genler bu soruların cevaplarını veriyorlar. İlim adamları şimdi bu genler üzerine çalışıyorlar. İşte gen vücudumuzun mini minnacık bir parçacığı. Vücudumuzda trilyonlarca var bunlardan. Biz bunlara ne karışabiliriz, ne hükmedebiliriz? İşte binlerce hikmetler bu genlerin içinde gizlenmiş. Cenab-ı Allah Hakim ismi burada tecelli ediyor genlerimizde. İnsanın en küçük parçasının adı gen. Bu ilme de genetik deniyor. Şimdi efendim buradan fazla inceldik. Kopmayalım, dönelim vücudumuzdan daha büyük bir parçaya. Mesela şöyle bir size örnek vereyim ben. Hikmetle her şeyin yaratıldığına bir örnekle şöyle insan vücudundan verelim. Karnımız acıktığı zaman ne olur? Karnımız acıktığı zaman kanımızdaki şeker miktarı azalır. Yani kan şekerimiz düşer. Kan şekerimiz düşünce vücudumuzun organizması bundan haberdar olur. Yani kan şekeri düşüyor, kan şekeri düşüyor, kan şekeri düşüyor diye o çizgi filmlerdeki gibi içeriye bağırılır. Peki vücudumuzda Cenab-ı Allah, Rabbimiz böbreğimizin üzerinde şöyle küçük parmağımızın ucu kadar 1-2 santimetre kare büyüklüğünde adrenal denilen bir bez, bir fabrika yaratmış. İnsanlarımız geçen günü bir yarışma programı izledim televizyondan. Programda bir bayan yarışmacıya şöyle bir soru soruyorlar. İşte kulakla alakalı bir soru. İç kulaktaki bir organı soruyorlar. Salyangoz. Bunu demesi lazım. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Bunu bir türlü bilemiyor. Birçoğumuz da bilemeyiz. Kulağımızın içine derken kulağımızın zarının arkasının arkasında salyangoz denilen bir minicik organ var. İşte o organ sayesinde duyuyoruz. Rabbimiz o organı yaratmış oraya. Şimdi o hanım kültürlü de bir hanıma benziyordu. Fakat kulağının içinde böyle bir organın varlığından haberi yok. Hangimizin vardır? Çoğumuzun yoktur. İşte böbreğimizin üzerinde adrenal denilen şöyle minicik yüksek kadar bir organ var. Bu adrenal denilen organımız beynimizden emir gittiği zaman oraya, kendi kendine değil, emir gittiği zaman adrenalin denilen bir maddeyi bir suyu, bir sıvıyı salgılıyor. Üretiyor yani orası. O fabrika onu üretiyor. Bu adrenalini hemen nereye gönderiyor? Vücudumuzun her yanına gönderiyor. Kaslarımıza gönderiyor. Bu kaslarımızdaki glikojen, yani şekerin konsantre edilmiş hali bu glikojen. O glikojeni hemen kana gönderiyor. Kanda serbest hale geçiriyor. Ve kan şekerini yükseltmeye çalışıyor. Yani kan şekerimiz azken kan şekerini bu adrenalin yükseltiyor. Diğer taraftan adrenalin denilen madde sinir sistemimizi uyarıyor ve bizi glikojen depolarını boşalıyor. Glikojen depolarını doldur, çabuk gıda bul, yemek bul, ye diyor. İşte bu adrenalin salgılanmasa bizim karnımız acıkmaz. Karnımız acıkmazsa bir şey yemeyiz, bir şey yemezsek de ölür gideriz. Demek ki adrenalin bize karnımızın acıktığını haber veren bir madde. Bizim bu maddeden haberimiz bile yok, bu madde faaliyetini sürdürüyor. Peki, işte hatta aç insan uyuyamaz değil mi geceliğin? Fazla karnı acıkan insan gece uyuyamaz. Niye? Çünkü bu adrenalin denilen madde sinir sistemimizi uyanık tutar. Şimdi yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk, kanımızdaki şeker yükselmeye başladı. Artık mekanizma ters işlemeye başladı, kandaki şeker arttı, çok fazla artarsa hastalık olur, şeker hastalığı olur, kandaki şeker arttı. Ne olacak? Pankreas denilen karaciğerimizin üzerinde Rabbimiz, Cenab-ı Rabbül Alemin bir organ yaratmış. Bu pankreastan da çoğumuzun haberi yok. Bu pankreasın içinde birçok madde, bir fabrika bu. Bu fabrikada bir fabrikanın bir ürünü nedir? İnsülindir. Fabrikamızda, bu pankreas denilen vücut fabrikamızda insülin denilen bir madde salgılanıyor, bir madde üretiliyor. Bu insülin çok önemli. İnsülini olmayan hastalar şeker hastalığına yakalanır. Ölünceye kadar kendi kendisine veya bir doktor tarafından bu insülini dışarıdan günde 3 defa, 4 defa her yemekten sonra iğneyle almak zorundadır. Şeker hastaları böyle yaşar. Günde 3 defa yemeklerden sonra bu insülin iğneyle kendisine vurulur. Ta ki kandaki şeker azalsın diye. Yani belli bir seviyeye düşsün diye. Halbuki Rabbimiz bu pankreas organımıza insülini koymuş, normal şartlar altında, normal insanlarda, şeker hastası olmayan insanlarda demek ki bu insülin kana gönderiliyor ve kandaki şekeri yakıyor insülin. Kanımızdaki şeker birikiyor ve glikojen halinde kaslarımızda, adelerimizde depo ediliyor. Bakın bizim bu hikmetlerden haberimiz var mı şimdi? Hangimizin var? Pek azımızın var. Doktorların var, biraz da bu işte uğraşan araştırmacıların var ama herkesin yok. Ama köylü Mehmet Ağa'nın, köylü Fatma Hanım teyzenin de pankreası var. Pankreasında insülin imal ediliyor. Yine köylü Mehmet Ağa'nın da, köylü Hasan Efendi'nin de, hatta şehir varoşlarında yaşayan Esra'nın da, Hande'nin de, Hayrün Nisa'nın da, Fahrün Nisa'nın da gene böbrek üstünde adrenal denilen bir fabrika var. Orada adrenalin imal ediyor. Şimdi Cenab-ı Allah vücudumuza birçok minik organlar yaratmış. Her biri çok büyük işler görüyorlar. Yaşamamız bunlara bağlı. Adrenalin denilen, adrenal denilen bu beze alınan bir insanın iki günden fazla yaşaması mümkün değil. Pat diye tavuk gibi düşüyor ölüyor. Bu kadar hassas organlarla vücudumuz donatılmış. Şimdi bir örnek de size karıncalardan verelim ve hemen konumuza dönelim bu hikmetlerle alakalı. Mesela karıncalarda bir hikmet. Karıncalar biliyorsunuz çok çalışkan, çok faaliyet içinde olan hayvanlar. Yuvalarına eli dolu kocaman bir buğday tanesini veya kan ter içinde kalıp da bir mısır tanesini getiren bir karınca kapıda birkaç karınca tarafından karşılanıyor. Hemen elindeki mısır tanesi alınıyor. Üzerleri fırçalarla güzelce süpürülüyor, tozları silkeleniyor, temizleniyor. Hemen o yuvanın içinde en derin o otelin en güzel odasına, karınca otelinin en güzel odasına alınıyor. Kapısı örtülüyor, sessiz sakin bir yerde. Buyurun burada istirahat edin, uyuyun deniyor. O oda, o karıncaya tahsis edilen otelin en güzel odası, o kadar sessiz, o kadar sakin, o kadar dinlenmeye elverişli bir oda ki, yuva içinde savaş çıksa, harp çıksa, o karıncanın bunu duyması mümkün olmuyor. Yani bakınız, Cenab-ı Allah, bir hizmet eden, yuvasına hizmet eden bir karıncayı bile, sair başka karıncalar tarafından ödüllendiriliyor. Ödüllendiriyor. Artık 20. asırda, hiç bilenle bilmeyen, çalışanla çalışmayan veya az çalışanla çok çalışan bir olur mu? İşte çok çalışan ödüllendiriliyor. Modern yönetim biliminde ödüllendiriliyor. O mükafatlandırılıyor. Kim çok çalışırsa o çok kazanması lazım. İşte bunun örneğini Cenab-ı Allah karıncalardan insana veriyor. Çok çalışan bir karınca kendi arkadaşları tarafından, kendi yuva arkadaşları tarafından ödüllendirilerek, mükafatlandırılarak odasının, yuvasının en mütena, en güzel köşesine, otelin en güzel yerine dinlenmeye bırakılıyor. Bunda hikmet yok mu? Bu ne kadar büyük bir hikmettir. Ne kadar harika bir hadisedir. Yani kainattaki ve yaratılıştaki ilahi gayeler böyle tecelli etmektedir. Şimdi esere dönelim. Risale-i Nur'dan az kalan zamanımızı değerlendirelim. İşte insanda bütün ağza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüceyratında, yani hücrelerinde, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki, nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında, nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Her şeyin sanatında, nihayet derecede intizam bulunması. Sanat var, sanatta da intizam var değil mi? Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek. Güzel bir çiçeğin dakik, ince programını küçücük bir tohumunda, çekirdeğinde yani, saklamak, büyük bir ağacın sayfi amalini, büyük bir ağacın amellerinin, işlerinin, faaliyetlerini, tarihçi hayatını, fihristi cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hilkatinde, her şeyin yaratılışında gayet derecede hüsnü sanat bulunması, her şeyin yaratılışında ve insanın da yaratılışında değil mi? Gayet derecede güzel sanatlar bulunması, nihayet derecede hakim yani hikmet sahibi olan bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Demek her şeyin sanatlı olması, Cenab-ı Allah'ın sanatkar olduğunu, hakim olduğunu, her şeyi hikmetle yaratan bir saniyin nakşı olduğunun en büyük, en göze çarpıcı, en açık göstergesidir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazaini rahmetin anahtarlarını, bütün rahmet hazinelerinin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek, saklamak, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icra-i rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Değil mi efendim? Hiç mümkün müdür ki, az önce anlattığımız gibi insan vücudundan örnekler verdik, icra-i rububiyette o Rabliğini, o Allah oluşunu, o kudretini icra eden, o hakim olan hikmet, o rububiyetin kanadına, onun korumasına iltica eden, ya Rabbi, biz sana iltica ediyoruz, biz bir şey değiliz, biz hiçiz, biz kudretsiziz, güçsüzüz, zayıfız ya Rabbi diyerek onun kudretini iltica eden ve ya Rabbi amentü billah, biz sana iman ediyoruz, la ilahe illallah, senden başka Rab tanımıyoruz ya Rabbi diyerek ona iman ile, ona itaat eden, ona ibadet eden kulların taltifini istemesin, mümkün mü? Mümkün değil. Elbette Rabbimiz onları ödüllendirecek. Bir karıncayı ödüllendiren Rabbimiz elbette insana da ödüllendirecek. Kendisine iman eden, kendisine ibadet eden kulunu elbette ebedi taltif edecek. İşte ahiret bunun için var. İşte haşir bunun için gelecek. Mutlaka Rabbimiz öleceğiz ve ondan sonra bir haşir meydana gelecek ve orada muhakeme var, orada muvazene var, orada cennete gidenler var, oradan cehenneme gidecek olanlar var. Rabbimiz bizleri cehennem azabından muhafaza etsin, kendisine itaat eden kullarından eylesin ve bizi inşallah cennetle mükafatlandırsın. Size başta sözünü verdiğimiz cümleyi tekrarlıyorum. Yazmıştınız hani, insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur. İnsan onun memlukudur. Hakkımız yok. Çünkü bizi biz yaratmadık. Biz o yarattı. İnşallah istifade etmişizdir birlikte.